Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere Hud suresinin 84 ila 89. ayetlerinin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı eserinden işlemeye çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Hud suresi 84 ila 89. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala hepimizden ahsen-i kabul ile makbul kıldığı bir amel olarak defterlerimize yazdırsın inşallah. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, Ehl-i Beyt'in ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bil cümle aziz şehitlerimizin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, 84. ayeti kerime ile sohbetimize başlıyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ayette geçen Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Medyen, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun adıdır. Sonradan kabilenin ismi haline gelmiştir. Yahut Medyen'in inşa ettiği şehir olup kurucusu Medyen'in adı ile adlandırılmıştır. Allah Medyen şehri sakinlerine de nesep bakımından kardeşleri, yani kendilerinden biri olan Şuayb'ı peygamber olarak göndermiştir. Şuayb'ın tam adı şöyledir: Medyen oğlu, Yeşcur oğlu, Mikil oğlu Şuayb. Dedi ki: ey kavmim, sadece Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir putu ortak koşmayın. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Bütün peygamberlerin tevhid konusunda söyledikleri hep aynıdır diyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor: hepsi de yegane ilah olan Allah'a çağırır. İşte Şuayb aleyhisselam da kavmine önce tevhidi emrediyor. Çünkü işin aslı ve özü tevhiddir. Sonra helak olmalarını gerektireceği için onları alışa geldikleri ölçü ve tartıyı eksiltme davranışından men ederek şöyle diyor: ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Yani ölçü ve tartı aletlerini eksik tutmayın. Medyen kavminin biri diğerinden daha büyük olmak üzere iki ölçü, iki de tartı birimi vardı. Başkalarından bir şey alırken büyük ölçekle tam olarak tartmalarını isterler, kendileri başkalarına bir şey tarttıklarında ise küçük ölçeği kullanarak eksik tartarlardı. Söylenmek istenen şudur: İnsanların haklarını eksiltmeye tevessül ederek ölçeğin hacmini normalden eksik tutmayın. Ağırlık ölçüleri için de durum böyledir. Bu ifade ölçü ve tartı aletleri zikredilip ölçülüp tartılan şeylerin kastedilmesi kabilinden de olabilir. Günümüzde her iki eksiltme şekli de sanki bu hain inkarcılardan miras kalmışçasına yaygındır diyor müellifimiz kendi yaşadığı zaman diliminde. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Hazreti Şuayb'ın sözü: ben sizi bolluk içinde görüyorum. Tefsirde şu ifadeler var: gerçekten ben sizi bu şekilde eksik ölçekle vermekten müstani kılacak kadar zengin ve bolluk içinde görüyorum. Yani fakir ve muhtaç değilsiniz ki hiyanet etmenize bir sebep olsun. Bilakis nimet içinde ve zenginsiniz. Hak Teala'nın hakkını eda etmek insanın kendi malından fayda görmesidir. Yoksa onun bunun hakkını eksik vermek değildir. Ve ben bu eksiltmeden vazgeçmediğiniz takdirde gerçekten sizin için kuşatıcı, yani hiçbirinizi dışarıda bırakmayacak bir günün azabından korkuyorum. Bu azaptan maksat kıyamet gününün azabı ya da hepsinin kökünü kazıyacak olan azaptır. Kuşatıcı olma azabın vasfı olduğu halde burada azabı da içine aldığı için gün kuşatıcı olmakla vasfedilmiştir. Öyleyse burada mecazi bir isnat var demektir. Arapçada azap kelimesinin aslı men etme, giderme manasındaki el-azbu kelimesinden gelmektedir. Susuzluğu giderdiği için suya da azbun denmiştir. Azap ise cezalandırılan kişileri işledikleri suçlara dönmekten, başkalarını da bu suçları işlemekten men ettiği, alıkoyduğu için azap adını almıştır. Ve ardından gelen 85. ayette Hazreti Şuayb'ın sözleri devam ediyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ey kavmim, ölçüyü, tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Ey kavmim, ölçüyü ve artıyı adaletle yapın, hakkın ifası tam ve noksansız bir şekilde verilmesi demektir. Yani içinizde mesuliyetten kurtulduğunuza dair bir yakin hasıl olacak şekilde eksiksiz ve noksansız bir biçimde vermeye gayret edin. Ayette geçen bil kısti, yani adaletle kelimesi, adalet ve eşitliğe riayet ederek demektir. Allah Teala tam vermenin zıddı olarak eksik vermeyi yasakladıktan sonra tam ve adaletli vermeyi açıkça zikretmektedir. Çünkü önce ölçü ve tartıda noksan yapılmasından nehyedildikten sonra bunların eksiklik olmaksızın yapılması emredilmiştir. Bunun manası ölçü ve tartıda noksanlık yapılmamasıdır. Netice olarak ölçü ve tartının tam olarak yapılması emri, ölçü ve tartı aletlerinin düzeltilip normal hale getirilmesinden sonradır. Bu bakımdan ayette herhangi bir tekrar yoktur. Müftî Sadi Efendi'nin haşiyesinde böyle denilmektedir. Ayette geçen insanların eşyasını, yani bu eşya ne olursa olsun, ister tartılan, ister ölçülen, ister değerli, ister değersiz olsun, eksik vermeyin. Şuayb aleyhisselamın kavmi, simsarların yaptığı gibi satılan her şeyden bir miktar komisyon alıp, müşterilere o malın değerini azaltarak verirlerdi. Ve ayet devam ediyor. Ve yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. El-usyu kelimesi, bozgunculuk etmekten daha şiddetli bir fiildir. Yani mütemadiyen bozgunculuk etmeyin. Çünkü bu kavim devamlı olarak bozgunculuk ederdi. İşte bu kendilerine yasaklanmış olmaktadır. Başkalarının hakkını eksik vermek de fesat sayılır. Altın ve gümüş paraların kenarlarından eksilterek ağırlığını düşürmek ve bazı şartlardan istifade ile bu noksan akçeleri piyasaya sürmek gibi hareketler de bozgunculuk fiillerindendir. Ve 86. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Fakat ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Eğer mümin iseniz, yani inanmış olmak şartıyla size söylediğim şeyler konusunda beni tasdik ediyorsanız, Allah'ın bıraktığı, yani haramı terk ettikten sonra Allah'ın size bıraktığı helal kazanç, sizin için eksik verip ölçüsüz davranarak biriktirdiklerinizden daha hayırlıdır. Çünkü siz ne kadar bunlarda hayır bulunduğunu düşünseniz bile, Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi bunlar yok olup gidecek olan, hatta sırf şer olan şeylerdir. Nitekim Allah Teala, Allah faizin bereketini giderir, sadakaları ise bereketlendirir. Bakara suresi 276. ayette böyle buyurmuştur. Bakiyyetun, yani bıraktığı kelimesinin Allah'a izafe edilmesi bu kazancın şerefini gösterir. Nitekim Beytullah ve Allah'ın devesi tabirleri de böyledir. Çünkü ölçüyü ve tartıyı tam olarak yaptıktan sonra geri kalan helal rızık kendisine şeref bahşedilme hakkını kazanmıştır. Şerhu Şir'a adlı eserde şöyle denilir. Hiç kimse alışveriş ederken hile ve laf kalabalığı ile malını cazip gösterme yoluna gitmesin. Çünkü böyle yapmakla rızık artacak değildir. Aksine rızkın bereketi gider. Böyle yollarla azar azar mal biriktirenlerin malını Allah bir anda tamamen yok eder. Ve sahibine de sadece malın her bir zerresinin mesuliyeti kalır. Söz gelimi fazla gözüksün diye süte su katan bir adamın inekleri bir sel felaketine maruz kalarak telef olmuş da küçük kızı adama şöyle demiş. Babacığım, süte kattığın sular birikti birikti ve sonunda ineklerimizi telef etti. Cenab-ı Hak ayette hakkı tam olarak verdikten sonra geri kalan kârın hayırlı olabilmesi için mümin olmayı şart koşuyor. Çünkü tam olarak vermenin sağlayacağı fayda, yani sevap kazanmak ve azaptan kurtulmak ancak iman etmek suretiyle elde edilir. Çünkü kafirler ölçü ve tartıyı tam olarak yapsalar da yapmasalar da cehennem azabında sürekli kalacaklar. Hem ilahi rızadan hem de Allah'ın vereceği sevaptan mahrum olacaklardır. Ve ayetteki son ifade, Fakat ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Yani sizi günah ve kabahatlerden korumak için gönderilmedim. Ben sadece bir tebliğci, hayrın ne olduğuna dikkat çeken ve nasihat eden bir kimse olarak gönderildim. Bu görevimi de ifa etmiş bulunuyorum. Bilesin ki gerek ahkamda, gerek muamelatta adalet Allah'ın yeryüzündeki terazisidir diyor müellifimiz. Adaletten ayrılmak kulların cezalandırılmasını gerektirir. Bu sebeple zulümden uzak durmak gerekir. Zulümden maksat başkalarının zararına olan her şeydir. Adalet ise başkalarının zararına olmayan şeydir. İkrime radıyallahu anh der ki, tartı ve ölçüde hile yapan herkesin cehennemlik olduğuna şehadet ederim. Ona ölçüye ve tartıya tam olarak kim riayet ediyor diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Medine'de kendisi için tartılmasını istediği gibi tartan, kendisi için ölçülmesini istediği gibi ölçen bir Allah'ın kulu neredeyse kalmadı. Allah Teala ise bu şekilde davrananlara, ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Mutaffifin suresi 1. ayet böyle buyuruyor. Said bin Müseyyep de şöyle diyor. Ölçüye ve tartıya hakkıyla riayet edenlerin bulunduğu bir yere gittiğin zaman orada çok kal. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapanların bulunduğu bir yere gittiğin zaman ise orada hiç durma. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Hıyanetin yani hainliğin ortaya çıktığı bir toplulukta bulunanların kalplerine Allah mutlaka korku ilka eder. Zinanın alenen yapıldığı bir yerde mutlaka ölümler çoğalır. Ölçü ve tartının eksik yapıldığı yerde yaşayanların rızkını Allah mutlaka keser. Adaletsiz hüküm verilen bir toplumda mutlaka kan akıtma hadiseleri yaygınlaşır. Anlaşmaya bağlı kalmayan bir topluluğa da Allah mutlaka düşmanı musallat eder. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir diyor müfessirimiz ve aktarıyor. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Yani muhabbet ölçüsü ile talep tartısını eksik yapmayın. Çünkü muhabbetin bir ölçüsü vardır ki o masivaya düşman olmaktır. Nitekim Halil İbrahim aleyhisselam dostluğunu izhar ederken alemlerin Rabbi müstesna, o putların hepsi benim düşmanımdır. Şuara suresi 77. ayette böyle demiştir. Allah Teala ile birlikte bir başka kimseyi bu sevgine ortak ettiğin zaman Allah'ı sevme ölçüsünde eksiklik yapmış olursun. Ayrıca talebin de bir tartısı vardır ki o şeriat ve tarikat ayakları üzerinde yürümektir. Nitekim şöyle denilmiştir. İki adımla vasıl olursun. Bu iki adım olmadan hareket edersen tartıyı eksiltmiş olursun. Ve müfessirimiz şöyle devam ediyor. Şu halde müride düşen veli ve nebilerin terbiyesiyle terbiyelenip ayağını birinci yola koyarken kendisine emredilip şart koşulduğu üzere koymasıdır. Güvenilir ve dosdoğru olması, adaletle sağlam bir denge üzerinde dosdoğru bir kıstasla tartarak, sağlam bir ölçüyle ölçerek bütün hak sahiplerine haklarını vermesi gerekir. İşte o zaman Mevla dünyada hüsnü kabulü ve ahirette ise sevabı ve nimetlere ermeyi lütfeder. O da mutlu yaşar, mutlu ölür. Ama haksızlık eder, zalim ve hain olur, büyüklük taslar ve kötülüklerde ısrar eder, Allah'ın fazlı ve affı da imdadına yetişmezse, Allah ona dünyada reddedilme ve kötülenme ile, ahirette ise azap ve intikam almak suretiyle adaletle muamele eder. Böylece o kişi şakî olarak yaşar, şakî olarak ölür ve şakî olarak dirilir. Mesnevi'de şöyle denilir. Terazin eğriydi, azgındı. Mükafat terazisinin doğru olmasını neden beklersin? hıyanette, eksik tartmada adeta sol ayak kesilmiştin. Nasıl olur da terazin sağ yanından gelir? A boynu bükülmüş. Mükafat ve ceza gölge gibidir. Elbette gölgen de önüne iki büklüm düşecek. Kıymetli dinleyenlerim, 87. ayeti kerimeye geldik. Toplumunun Hazreti Şuayb'a dediklerinden bahsediyor bu ayeti celile. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Rivayet edilir ki peygamberler iki kısımdır. Onlardan bazısına savaşmak emredilmişti. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi. Bazısına ise savaşmak emredilmedi. Şuayb aleyhisselam onlardandı. Onun için kendi kavmiyle savaşa ruhsat verilmedi. Onlara öğüt verir ve nasihat eder, kendisi bütün gece namaz kılardı. Kavmi ona dedi ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığı şeylerden ki bunlar putlarımızdır ve bizler onlara tapınmayı babamızdan, dedemizden tevarüs ettik. Yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi, yani kendi mallarımızda dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Bu ifadeyle emretme fiilini sırf alay etmek için Şuayb aleyhisselamın namazına isnat ediyorlar. Dolayısıyla maksatları gerçekten soru sormak değil, alay etmek olmuş oluyor. Babalarımızın taptığı şeylerden ifadesiyle Şuayb aleyhisselamın kendilerine putlara tapınmayı da zımnen yasaklayan sadece Allah'a kulluk etme emrine cevap veriyorlar. Bir sonraki ifade ise yine Şuayb aleyhisselamın herkesin hakkına tam olarak riayet etme emriyle eksik ve noksan tartmayı yasaklamasına verilen bir cevaptır. Ayetteki ev lafzı ve manasındadır. Çünkü Şuayb aleyhisselamın onları mükellef tuttuğu prensipler bunlardan sadece biri değil, her ikisidir. Bilesin ki topraktan altın, gümüş ve demiri ilk çıkaran İdris aleyhisselamın peygamberliği devrinde yaşayan ve İslam davetçisi salih bir hükümdar olan Huşenk'tir. Altın ve gümüşten ilk defa sikke basan ise Dahhak'tır. Ne şekilde olursa olsun sikkeyi bozmak da yeryüzünde bozgunculuk yapmak demektir, diyor müellifimiz. Ve şunu aktarıyor bizlere. Haccaca hangi icraatı sayesinde kurtulacağını ümit ettiği sorulunca birçok şeye ilaveten altın gümüş gibi madeni paralarda hile yapmadım demiş. Ayette geçen oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın ifadesini müfessirler şöyle açıklar. Hazreti Şuayb'ın toplumu bu ifadeleriyle sapık, azgın ve beyinsiz demek istiyorlar ve bu şekilde onunla alay ediyorlardı. Tıpkı cimri birine, Hatem-i Tahi seni görecek olsaydı cömertliği senden öğrenirdi. Yahut cahil birine, ey alim kişi, başkalarını hafife alan birine de ey yumuşak huylu denilerek dalga geçilmesi gibi. Daha sonra bu beyinsizlik ve azgınlık manaları da yumuşak huylu ve akıllı kelimelerine sirayet etmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim ve programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden buluşalım inşallah.
Vadi firkatte kaldı canı dil. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Bir nigahı lütf ile dirşadı kıl. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Kurbi ev ednaya vasıl olmaya, barigahı hakka dahil olmaya, cümle bu maksudu hasıl olmaya. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Sensin ol miftahı ebvabı kulub, himmetinle açılır gaybul guyub. Seddirah oldu bana bunca zünub. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. İçmeseydi Hızır feyzin şerbetin, bulmaz idi zindegani devletin. Def edip zenbi vücudun afetin. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Evvelü ahirçü sensin rehnuma, daim irşadınladır vaslı huda. Hakkı'yı gurbet keşe ol aşina. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Hud suresinin 88. ayetinde Hazreti Şuayb'ın kavmine tebliğ ettiği hususları, onların verdiği cevapları bizlere bundan önceki ayetlerde açıklamış, beyan buyurmuştu. Şimdi Hazreti Şuayb'ın sözlerini beyan buyuruyor. 88. ayette şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendisinden güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Sizi men ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona yönelirim. Müfessirimiz ayet-i kerimelerin tefsirini şöyle açıklıyor. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delil üzerinde isem, benim ve davranışlarımın sahibinden parlak bir bürhan ve apaçık bir hüccet üzerinde isem. Buradaki şek ifadesi muhatapların hali dikkate alınarak kullanılmıştır. Şuayb aleyhisselam bununla Allah Teala'nın kendisine bahşettiği peygamberlik ve hikmeti ifade ediyor ve böylece bunları emredip şunları yasaklarken hiçbir senede dayanmıyor şeklindeki çirkin sözlerini reddetmiş oluyordu. Ayet devam ediyor ve o bana kendinden yani kendi katından güzel bir rızık vermişse bu güzel rızık peygamberlik ve hikmettir. Buna ne dersiniz? Bana haber verin bakalım. Apaçık birer delil olan peygamberlik ve hikmetin aynı zamanda güzel bir rızık da olduğuna dikkat çekmek için bunlardan güzel rızık diye bahsedilmiştir. Nasıl rızık olmasınlar ki onun peygamberliği hem kendisi için hem de ümmeti için ebedi hayatın kaynağıdır. Bazıları ise şöyle der, buradaki güzel rızık Allah Teala'nın Şuayb aleyhisselama hiçbir haram şaibesi yani eksiltme vesaire olmaksızın bahşettiği helal kazançtır. Zira Şuayb aleyhisselam malı mülkü fazla olan biriydi. Yani söyleyin bakalım, şayet ben Rabbim katından apaçık bir delil ve yakin üzerinde isem, gerçekten de peygamber isem, Allah'ı tek kabul etmenizi, putlara tapınmayı bırakmanızı, masiyetlerden vazgeçmenizi, adalet ve denge üzere davranmanızı emretmemek suretiyle peşinizden gitmem, size tabi olmam benim için doğru olur mu? Oysa peygamberler sadece bunları emretmek için gönderilmektedir. Ölçü ve tartıyı eksik tutmayı size yasaklarken, sizi men ettiğim şeylerin aksini yaparak, kendim buna meylederek size aykırı davranmak istemiyorum. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutma suçunu kendim irtikab ederken size bir şeyi yasaklayamam. Yani kendim için neyi tercih ediyorsam, sizin için de onu tercih ediyorum. Çünkü insanlara ameliyle değil de sözleriyle vaaz edenler vaiz değildir. El-İhya'da şöyle denilir diyor müfessirimiz. Allah Teala İsa aleyhisselama şöyle vahyetti. Kendine vaaz et. Şayet kendin o öğüdü alıyorsan insanlara da öğüt ver. Aksi takdirde benden haya et. Müfessirimiz ayeti kerimeye devam ediyor. Hazreti Şuayb'ın sözleri. Ben bu yaptığım emir ve yasaklamalarla sadece düzeltmeye gücümün yettiği kadar vaaz ve nasihatle sizi ıslah etmek istiyorum. Bahrul Ulum'da der ki, düzeltmeye gücüm yettiği müddetçe, imkanlarım el verdiği sürece, sizin çıkar ve yararınıza olan şeyleri size açıklamaya çalışacağım. Sadi şöyle der, faydalı olduğunu bildiğin sözü söyle, hiç kimseye makbul gelmese de. Ayet devam ediyor. Fakat başarmam, yani maksadım olan sizi ıslah etme görevini gerçekleştirmeye muvaffak olmam, ancak Allah'ın yardımı iledir. Sadece O'nun destek ve yardımı iledir. Hatta ıslah, yaratma bakımından O'na dayanır. Ben ise ıslahın zahiri sebeplerinden biriyim. Hayır yollarını kolaylaştırmak demek olan tevfikin asıl manası, hayır konusunda insanın fiillerinin kadere uygun olmasıdır. İttifak, tevafuk ise insan fiillerinin ister hayır ister şer olsun kadere uygun olmasıdır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle der. Tevfik, kulun ebedi bir inayete ve ezeli bir ihtimama mazhar olması demektir. Kıymetli dinleyenlerim, büyüklerimizden duyduğumuz bir duayı sizinle paylaşmak istiyorum. Onlar zaman zaman dualarına şunu eklerlerdi. Cenab-ı Hak sana tevfikini refik eylesin. Cenab-ı Hakk'ın tevfiki kula refik, arkadaş olursa onun işi elbette ki hayırla neticelenir. Ayet-i Kerime'ye devam ediyoruz. Yalnız ona dayandım. Hazreti Şuayb'ın sözü. Yani onun dışındaki tüm varlıklardan yüz çevirerek bu konuda sadece ona itimat ettim. Çünkü o her şeye kadir olan yegane varlıktır. Onun dışındakiler ise haddi zatında sırf acizdirler. Hatta bize arka çıkmaları için kendilerinden yardım dilenemeyecek kadar değersiz, yok hükmünde varlıklardır. Ve ayette ve ben yalnız ona yönelirim. Yani ele aldığım bütün işlerimde ona yönelirim. Kastedilenin şöyle olması da mümkündür diyor müellifimiz. Gerek yaptığım, gerekse yapamadığım her şeyde hakka ve doğruya isabet etmeye muvaffak oluşum sadece onun yol göstermesi ve yardımı iledir. Ve ayet şöyle bitiyor. Yalnız ona dayandım. Müellifimizin sözleri bu fasılda şu paragraf ile sona eriyor. Yalnız ona dayandım ifadesi, insanın mebdeini yani nereden geldiğini bilme ile ilgili derecelerinin en yükseği olan katıksız tevhid makamına işarettir. Ve yalnız ona yönelirim de, yani her meselede bütün benliğim ile ona yönelirim. Bu ifade de meadın, yani dönüşün nereye olacağının bilgisine işaret edilmektedir. Müellifimiz burada Mesnevi'den bir beyit aktarıyor bizlere. Sen la ilahe illallah demedikçe hakikate varan açık yolu bulamazsın. Aşk öyle bir ateştir ki alevlenince sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar, yandırır. La kılıcı haktan gayrısını keser, siler, süpürür. Bir bak da gör, la yani yoktan sonra ne kaldı geriye? Ancak illallah kaldı, hepsi de gitti, yok oldu. Ey şirki, ortaklığı yakıp yandıran aşk, şad ol, yaşa. Şu halde akıllıya düşen, hakiki tevhid makamına ulaşana dek, salih amellerle ve faydalı zikirlerle hak yolunda çalışmak, bu makama ulaştıktan sonra nasihat ve davet yolunda peygamberlerin ve kamil velilerin izini takip etmek, sırf Muhammedileri çoğaltmak, dünyanın temel direklerini adaletle düzeltmek ve insanları en doğru yola sokmak gayesiyle sadece düzeltme ve ıslahtan başkasını istememektir. İrşadın tesirini halk edecek, yaratacak olan Allah'tır. Her şeyin mebdei, kaynağı O'dur, dönüş ve varış da O'nadır. Kıymetli dinleyenlerim, 89. ayete gelmiş oluyoruz. Sohbetimizde işleyeceğimiz son ayettir bu ayet. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şuayb dedi ki, ey kavmim, sakın bana karşı gelmeniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Hazreti Şuayb'ın, ey kavmim, sakın bana karşı gelmeniz, yani bana duyduğunuz düşmanlık ve nefret, sizi Nuh kavminin uğradığı suda boğulma cezası veya Hud kavminin uğradığı rüzgarla helak edilme cezası yahut Salih kavminin başlarına gelenler, yani o korkunç sesle helak edilme cezası gibi size de bir musibet getirmesin. Size böyle musibetlerin erişmesine sebep olmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Yani Lut kavmi sizin yaşadığınız zamana yakın bir zamanda inkar ve masiyetleri yüzünden helak edildiler. Bu bakımdan bundan önceki kavimlerden ibret almıyorsanız bari onlardan ibret alın. Onların başına gelenlerin sizin başınıza da gelmemesi için onlar gibi olmamaya çalışın. Müellifimiz diyor ki, ayetin işari yorumu şöyledir. İnsanoğlunun tabiatinde şeytanlık sıfatlarından olan kötülüklerde diretme ve kendini büyük görme özellikleri gizlidir. Kendisine yasaklanan şeylere karşı haris olmak da onun tabiatinde mevcuttur. Nitekim Adem aleyhisselam o ağacı yemekten men edilince onu yemek için çok şiddetli bir arzu duydu. İşte bu iki sıfat yüzündendir ki insanoğlu kendisine bir şey emredildiği zaman kendini büyük görerek yüz çevirir. Kendisine bir şey yasaklandığında da onu yapacağım diye adeta yırtınır. Hele bu emir ve yasak bir de kendisi gibi bir insanoğlundan gelmişse. Allah'a itaat etmek, mahluklara itaat etmeye nazaran çok daha kolay kabul edilebilen bir şeydir. Çünkü itaat etmekte nefsi, benliği alçaltma, zelil kılma ve burnunu sürtme söz konusudur. Ayrıca yaradılan, yaratanı tarafından yüklenen vazifelere, kendisi gibi bir mahluk tarafından yüklenenlerden daha fazla tahammül gösterir. Bu sır dolayısıyladır ki Cenab-ı Hak peygamberleri gönderip yaradılanlara itaat etmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat edin ve Resul'e ve sizden olan ulul emre yani yöneticilere de itaat edin. Nisa suresi 59. ayet. İşte kim ezeli inayet sayesinde Allah tarafından başarılı ve muvaffak kılınmışsa, kendisine emredilenleri yapar, yasaklananlardan ise kaçınır. Peygamberlerin getirdiklerine itaat eder. İtaatleri de onları mahluklara mahsus sıfatların karanlıklarından halikiyet sıfatlarının nuruna çıkarır. Kimin de ezelde şakî olacağına hükmedilmiş ise yüzüstü, kendi başına bırakılır, nefsinin ve tabiatinin insafına terk edilir. Bu sebeple de ne Allah'a ne de Resulüne itaat eder, daveti kabule asla yanaşmaz, peygamberlere büyüklük taslar, Allah'ın emrettiği şeylere olan düşmanlığı yüzünden peygamberlere de düşman olur. Böylece Allah'ın kahır ve azabı ona isabet eder. Ayette geçen Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Yani Lut kavmine yapılan muamele size yapılacak muameleden, onların günahları da sizin günahlarınızdan uzak değildir. Çünkü bütün küfür ve inkarlar aynı cinstendir. Küfür sıfatları birbirine yakındır. Kıymetli dinleyenlerim, burada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar, başta ümmeti Muhammed ve hasseten Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere, Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.